Ayrım 52 sayfa 266. Belki de Zero, Mustafa, Hasan Ağa, Pero, Hacer hep bir oldular da Salman'ı öldürttüler İsmail Ağa'yı. Öyleyse şimdi dünya kadar para verip de Zaloğlu'nu öldürmeye niçin göndersinler Salman'ı? Neden? Söyler diye korktular. Söyler de eli aleme rezil oluruz diye korktular. Hasan Ağa çobanlıktan kurtulmak. Zero da Dal Emine'yi kıskandı. Salman'ın zaten babası değildi. Mustafa ağlamadı bile. Taş yürek Mustafa. Taş yürek Mustafa bir büyürse, Allah büyütmesin, Allah büyütmesin ki Allah büyütmesin, büyürse dünyanın başına bela olur. Babasının ölüsü başında bilye oynayan, ağıtlardan yer gök inlerken, o durmadan gülen oynayan, demir yürek, taş yürek, çelik yürek. O hele bir büyüsün, Salman büyütmez onu. Anası onu, Mustafa'yı yedi kanatlı hocanın oğluna götürüp af sunatacakmış. Salman bir hafta kalmış yalımların ortasında, Mustafa bir ay kalıp yunacak, çelikleşecekmiş. O zaman işte ne Salman'ın ne hiçbir kimsenin kurşunu geçmeyecek Mustafa'ya. Onu hiç kimsenin kılıcı kesmeyecek. Şu dağın doruğundan aşağı assam pamuk üstüne düşer gibi düşecek. 3 gün çok çalkantılı geçti. Kimi zaman Mustafa'ya acıyor, Salman'a ver yansın ediyor. Kimi zaman da Salman'a acıyor. Zero'nun, Zaloğlu soyunun, Mustafa'nın didik didik etmedik yerini bırakmıyorlardı. Çocuklarsa başka bir havadaydı. Onlar Mustafa ile birlikte öldürüyor, onunla birlikte ölüyor, onunla birlikte korkuyor, seviniyor, gülüyor, ağlıyorlardı. Şimdi de her sabah erkenden kale altına çıkıyorlar, kayaların üstüne oturup gözlerini aşağıda mor kayalıklı dağa kadar uzanan ovaya, karşıdaki Düldül Dağı'na dikip bekliyorlardı. Karanlık kavuşuncaya, ova Dül Dağı'nın ortadan silinceye kadar. Zaloğlu Musa Bey, Salman'ın başını acaba nasıl, ne biçimde getirecekti? Elinde kelle sallayaraktan atın üstünde gelirken yüzü güleç mi, acılı mı, asık mı, öfkeli mi olacaktı? Belki önünde davulcular, zurnacılar, davul dövdüre dövdüre köye girecekti. Belki de Salman Zaloğlu'nun hepsini öldürüp her birisini çırılçıplak kurada atların sırtına atıp köye Zerri Hatun'a armağan olarak sunacaktı. Başlarında Mustafa, köyün bütün çocukları meraktan deli olmuşlar, bekleşiyorlar, hiç konuşmuyorlardı. Akşam olup karanlık kavuşunca da beklemekten yorulmuş köye sessiz sedasız dönüyorlardı. Bir süre sonra köylü beklemeyi unuttu. Zaloğlu'nu, Salman'ı o kadar çok konuşmaz, olayın sonucunu beklemez oldular. Kadınlar kilim ıstarlarının başına geçtiler, erkekler çift sürmeye tarlalara gittiler. Çocuklara gelince onlar hiç durumlarını bozmadılar. Gene sabah erkenden evlerinden çıkıyor, kale altına varıp kayaların üstüne tünüyor, gözlerini ince kat kat yatık mavi dağların arkasındaki çıplak, sivri, kimi zaman bakır rengi tüten, kimi zaman da apak ışığa batmış yalbır dağın Düldül Dağı'na dikiyor. Ovadan gelecek Salman'ın kellesini, binde bir olasılıkla da olsa çıplak atların sırtlarına atılmış çırılçıplak ölüleri bekliyorlardı. Köylü beklemeyi unutmuş, çocuklar bıkkınlığa düşmüş, Zero umudu kesmişken sonunda konağa bir gece hırsız Zaloğlu Musa düştü. Onun gelmesi köyde etkisini hemen gösterdi. Gene Salman'ı, Mustafa'yı konuşmaya başladılar. Bütün olanlara bitenlere karışmayan köyde bir tek kişi kalmıştı. O da Cemal'di. Cemal mezarlıkta Salman'ın gelmesini umutla bekliyordu. İsmail Han'ın atlarını da öldürmüştü, öldürmeyenleri de alıp götürmüşlerdi. Cemal Salman'ı yakalasa bile İsmail Ağa'nın atına binemeyecekti. Üstelik Salman'ı yakalamak isteyen, onu yakalayabilen kişi o köye geldiğinde yakalamaz mıydı? Hem de kalabalığın içinde, hem de küçücük bir çocuk ona saldırmışken, hem de Cemal caminin önünde durup ve hem de donup kalarak önünden geçip giden Salman'a bakıp kalmamış mıydı? Cemal bunu ona anımsatmak isteyenlere hiçbir şey söylemiyor. Şöyle bir tepeden tırnağa onları süzdükten sonra alaylı bir gülümsüyor. Ardından da çekip gidiyordu. Zaloğlu Musa onu öldürmeye gitti. Yakında Salman'ın kellesi gelir diyenleri duymuyordu bile. Ama onun yakalanmasını Cemal'in alnına yazmıştı. Ondan önce de onu ne kimse yakalayabilir ne de kimse öldürebilirdi. Zaloğlu Musa Bey konağa girdiğinde soluk soluğaydı. Üstü başı da çamura girip çıkmıştı. Küçücük yüzü biraz daha küçülmüş, gözleri bir damlacık kalıp iyice çukura kaçmış, sol kolu da menekşeler işlenmiş ipekli bir mendille boynuna asılmıştı. "Duyduk," dedi Zero, onu merdiven başında karşılarken, "duyduk o kafirin başınıza açtığı işi. Geçmiş olsun kardeşim, geçmiş olsun Musa Bey." "Sağ olasın Zero Hatun," diye ona minnetle baktı Musa Bey. Daha sedire otur oturmaz da başladı. "Kızlar, yemek hazırlayın Musa Bey'e." "İşte böyle Zerre Hatun, işte başımıza gelenler böyle bizim. Zaloğlu soyu dünyaya geldi geleli böyle bir iş gelmedi başımıza. Ben bu yaşa geldim, bu Salman gibi ne bir beni Adem, ne bir cin peri, ne de böyle bir şeytan gördüm. Yerini biliyordum, bir şafak vakti onu kan uykusundan 77-50 Alaman filintalı kişiyle çevirdim. Birden biz onu çevirir çevirmez sesini duydum Salman'ın. "Hoş geldiniz Zaloğlu milleti, sefalar getirdiniz," diyor. Kayanın üstünde elinde filintası dikilmiş duruyordu. "Amanın çocuklar, fırsat bu fırsat, ateş," dedim. 77 tüfek 77 yerden patladı. Bir gözümü açtım, baktım ki Salman yerinde duruyor. "Yanlış mı gördüm?" diye gözlerimi ovaladım. Baktım, kayanın üstünde öyle duruyor. "Vuramadık," dedim kendi kendime. Oysa ben karıncayı gözünden vururum, nişan aldım. "Gez göz, arpacık, ateş," diye de bağırdım. Gene baktım ki tozun dumanın arkasında Salman öyle duruyor. "Amanın çocuklar, ne duruyorsunuz, ateş." Salman kendi bedenine deyip de sapır sapır dökülen kurşunları yerden topluyor, onların üstüne atıyordu. Ötekilerse öfkeden kudurmuşlar, ona ateş yağdırıyorlardı. Salman tınlamıyor bile. Bu kadar yoğun ateşin altında soğukkanlı kayanın sivrisinde dimdik dalgın duruyordu. "Amanın, bunu öldürmenin çaresi yok. O hepimizi öldürmeden kaçalım," diye bağırdı Zaloğlu Musa Bey. "Amanın, bu piç Zaloğlu soyunu tüketecek. Kaçalım ha." Kaçtılar. Çakmak taşının kırmızı gediğine gelince bir yaylım ateşiyle karşılaştılar. 77 kişinin yarısından bir fazlası sol kolundan yaralandı. Arkasından mor çakmak taşının yoluna düştüler. Testere gibi kayalığın dibine gidince bir yaylım ateşiyle de orada karşılaştılar. Orada da 77 kişiden yarısının bir eksiği sağ ayağından vuruldu. Kan içinde oradan da 100 geri ettiler. Çakmaktaşı dağının safran sarısı kayalıklarına vurdular. Sarı kayalıklarda karşılarına tepeden tırnağa sapsarı bir dona bürünmüş Salman çıktı. "Seni bağışladı Musa Bey," diye bağırdı. Sesi de sapsarıydı. "Eğer sen Zaloğlu soyun olmasan burada sizin bir tekinizi bile bırakmazdım. Ben biliyorum ki yedi kanatlı hocanın kutlu oğlu bana söyledi. Bana dedi ki zinhar Zaloğlu soyundan bir kimseyi öldürmeyesin. Onların atlarını, itlerini, evlerindeki sarıca karıncaları bile öldürmeyesin. Yoksa senin afsunun bozulur. Ama siz de bir daha o Zero'yu uyup da beni öldürmeye gelmeyin. Yemin edin. Kur'an üstüne yemin edin. Yoksa afsunumu bozarım." Orada safran sarısı çakmak taşından dağın eteklerine yemin ettiler. "Bu dediklerimi de Zero'ya, Zero anama söyleyeceksin. Baş üstüne, emrin baş üstüne Salman Bey'imiz. Çiftliği bin altına satsın, oğlunu alıp Van Gölü'ne, memleketine gitsin. Yoksa Mustafa'yı öldüreceğim. Babamı öldürdüm. Kötü mü ettim? Üstelik şehit oldu. Cennete gidecek. Yakında Mustafa'yı da, küçük kardeşimi de öldüreceğim. Daha vakti gelmişken Mustafa'yı öldürmemin. Çiftliği bin altına satsın. Yarısını bana göndersin, yarısını da Van Gölü'ne gitsinler. Olur mu?" "Olur Salman Bey'imiz." Bunun için de Kur'an'a el bastı Zaloğlu Musa Bey. Pero sofrayı getirip odanın ortasına serdi. Soğan yahnisinin işte açıcı kokusu ortalığı aldı. Zaloğlu yemeğe bir kurt gibi saldırdı. Sanki 40 günlük açlıktan geliyordu. Yemek yediği sürece de hiçbir kimseye başını kaldırıp Ne bir kimseye başını kaldırıp baktı, ne de bir tek sözcük konuştu.